Eylül.
Ayrım 35.
Böyle umut isterken umutsuzluk verilmesinin acılığıyla o kadar zehirlendi ki güçlü bir hırsla kendisini de zehirlemek arzusuna kapıldı ve sözlerini "Halbuki işte hala rahatsız ediyorum." diye bitirdi. Sonsuz bir üzüntüyle ezgindi. "Bilir misiniz, gelmek için niçin bu saati seçtim? Biliyordum ki sizi ancak bu vakit yalnız bulabilirdim. Bir şey olacak sanıyordum. Umutsuzluğum ve üzüntüm azalır burada," diyordum. "Fakat işte, işte gördüğüm kabul, ah budala." Birden kesti. Onun öbürlerinden korktuğu konusundaki sanısı tamamiyle dağılmış olduğundan kendisinin istemediğini ve nasıl olsa o istemeyince bu durumun devam edeceğini, artık önceki kadar sevilmediğini düşünerek bu çaresizlikten dolayı feryat etti. "Ah, bilmem ki ne yapmalı." Çılgınlıkla bakarak inliyordu. Suat hala başı cama çevrilmiş duruyordu. Her an başını çevirip birçok şey söyleme arzusuyla boğuşuyor, gözlerinin hala kurumadığını hissederek yüreğinden gelen aşk ve elem feryatlarını susturmaya uğraşıyordu. Bunda bir zorunlulukla razı oluş da vardı. "Madem ki en iyisi her şeyi unutmaktır," diye boyun eğiyordu. Ve işte bu kararsızlık ve sessizlik anında "Beni sevmiyor, beni istemiyor artık." kuşkusu Necip'e bu saniyelerde geldi. Bu bir acıyla başladı ve bu acı ruhunun derinliklerine inip ıstıraplarına öyle bir avuntu oldu ki bir umuda sarılır gibi ona sarıldı. Ah, bir kere bundan emin olsaydı, onun bütün nefret ettiği kadınlar gibi birkaç aylık hevesle vakit geçirdikten sonra ilk tehlikede rahatını aşkına feda edemeyerek çekilen hanımlardan olduğunu anlasa, bu son hainlikle yine yaralansaydı. Hatta şimdi onun aşkı için sızlanırken, mesela o pencerede başkasını, kalbini şimdi ele geçireni beklemiş olsaydı, o zaman yine yaralanacaktı. Fakat bu yarada büyük şifa var gibi geliyordu. Bunun üzerine sevilmediğini anlamak, emin olmak için çalışmaya başladı. Bunu büyük bir zevkle, umulan bir neşeye kavuşmak zevkiyle, kimden olduğunu bilmediği bir öç alma hırsıyla yapıyordu ve bu zevkte de bir acılık vardı. "Tekrar ne zaman geleyim?" diye sordu. Suat bu zor durumdan kurtulmak, her şeyi anlatmak isteğiyle uğraşırken sonunda karar vererek başını çevirdi. "Vallahi o kadar karışık ki," diyerek başladı. Fakat Necip'in gözlerinde o kadar yabancı, o kadar ruhsuz, hiç Necip'te görmediği soğuk bir bakış vardı ki heyecanı birden dondu. O zaman korkarak, tereddüt ederek onun inanmayıp eğlendiğini göre göre bulamadığı sözcükleri araya araya evin rahatsızlığını anlatmaya çalıştı. Necip bütün bunların nasıl aslı olmayan birer bahane olduğunu görüyor, "Pekala, ya şimdi? Şimdi de Hacer mi var? İşte şimdi de öldüğümü görüyorsun, şimdi de inliyorum. Ve sen hala taş gibi, hala kalpsizlik, bana bir ay yeter. Bunlar hep yalan. Asıl gerçeği niçin söylememeli? Senin gözlerin söylüyor ki artık her şey bitti. Yalan, yalan, ah hep yalansınız," diye haykırmak istiyordu. Bir an oldu ki Suat onun bu düşüncesinden şüphe eder gibi oldu. Ruhunun yeniden o çağlayan yüceliğiyle onun ayaklarına atılmak istediğini hissetti. "Ah bilsen," demek için öldü. Fakat Necip o kadar soğuk, öyle karanlıktı ki sustu. O şimdi ayağa kalkmış, pencereye dayanmış, sokağa bakıyordu. Dudaklarını titreten, gözlerini bulandıran gözyaşları içinde bu artık umutsuz, tedavisiz, her şeyin bittiğini, onun buna çare bulamayacağını, tersine kendisinin bitirdiğini görmekten doğan gözyaşları içinde boğuluyordu. Bir zaman Suad'ın kendisini ne kadar sevdiğini, kendisi için ne zahmetlere katlanmaya hazır olduğunu düşünüyordu. Ah, o zamanı bir daha ele geçirmek için hayatını ne kadar sevinerek verirdi. Çünkü bundan sonra bu hayatı ne yapacaktı? Önceden dayanamıyordu, bundan sonra ne yapacaktı? Kapı şiddetli bir fırtınayla açılır gibi arkasına dayandı. Eşikte Hacer göründü. "Necip Bey gelmiş diyorlar, nerede ya?" diye gözleriyle araştırıyordu. Onu görünce girdi. "Maşallah efendim, hiç de haber vermezsiniz," diyor Necip'e giderek. "Nereden böyle, nasıl tenezzül buyuruldu?" sitemlerine geçiriyordu. Sonra ikisinin de durumlarına bakıp merakla, "O ne, ne oluyorsunuz ikiniz de Allah aşkına?" diye sordu. İnce dudaklarına sivri bir gülümseme takıldı kaldı. Gözlerinde bir ateş gülümsüyordu. Necip'in söylediği birkaç söz üzerine merak siteme çevrildi. Hani dün gece gelecektiniz? Maşallah, gerçekten sözünüzün erisiniz. Necip'in mırıldandığı özürlere karşı dargınmış da bağışlamayacakmış gibi davranıyor. Edilen kabahatin büyüklüğünü anlatmak ister gibi, ah ne kadar bekledim diye yakınıyordu. Suat başını pencerenin camına dayamış ağlıyordu. Gelmek için kendisinden gizli sözler verdiği bu kadının gözünde Necip'in komşunun uşağından bir farkı olmayışına ağlıyordu. Ve onlar olmasa haykırarak ağlayacağını sanıyor, mendiliyle ağzını tıkayarak dalmış gibi görünerek bakmıyordu. Necip o gün akşama kadar kalbinde ölüm zehiri olduğu halde kalmak zorunda olduktan sonra bir zindandan kurtulur gibi oradan çıkınca, oradayken sokağa kendisini atıp serbest kalırsa rahat edeceğini sanırken, şimdi yalnız bütün kaygılarıyla, bütün felaketleriyle yalnız kalınca harap oldu. Asıl beynini ezen, kafasını çatlatan, bir türlü çözümleyemediği bir yön vardı. 100.000 kere lakin nasıl olur, niçin, bu mümkün değil diyor, hiçbir şeyde neden bulamayarak, bir şey var, ne olduğunu bilmem fakat herhalde bir şey var, ah bunu nasıl anlamalı diye merakının bir ölüm derecesine çıktığını, kendisini bir humma ateşi gibi ele geçirip kahrettiğini görüyordu. Bu ateş arasında bu şeyin başka biri olma olasılığı da düşüncelerini zehirle yakıyordu. Demek her şey bitmişti. Her şey, her şey. Hem de geriye dönmek, geçen günleri yeniden ele geçirmek olasılığı olmaksızın. Ne bir umut, ne bir istek, ne bir şey, hiçbir şey. Ne bir gülümseme, ne bir bakış, öyle mi? Fakat niçin? Burada bu işin haksızlığıyla kudurur gibi olarak öfkeden çevresini kanlı görüyordu. Niçin? Evet, o ne yapmıştı? Bu hakaret ve rezilliğe mahkum olmak için nasıl bir cinayet işlemişti? Ve hiçbir şey yapmadığını görerek, bunun için anlamayarak, bilmeyerek, bulamayarak, sersem, mutsuz, sefil yine oraya gidiyordu. Ah, orada, onun yanında çıkıp titreyerek, onun vücudunun havası çevresinde, onun gözlerinde yine o gülümsemeyi, onun yalnızca bir gölgesini görmek için yüreğinde ne sefil bir özlem ve telaş vardı. Fakat Suad'ı donmuş ve soğuk, yalnız görünüşte bir nezaketle gördükçe yeniden deli olarak ne yapacağını bilemiyor ve Hacer'in elinde kalıyordu. Başı kaygı ateşinden çatlarken gülmek, güldürmek gerekiyor, kaçmak için bahaneler arayarak geldiğine pişman oluyordu. Hacer onu piyanoya götürür, şarkılar, peşrevler çalar, sonra kantolara geçerek eğlendirirdi. Ve Necip piyanoya dayanarak şimdi ötede bir düşman gibi duran şu kadın için bir zaman kendisine piyano çalmanın bir mutluluk olduğunu acı acı düşünerek, bu mutlu olmaksızın geçen mutluluğa yetim bir ayrılık acısıyla ağlamak isterdi. Şiddetli bir acıyla, ah bir saatlik o hayat için bütün ömrümü verirdim diyordu. O zaman Hacer'in deliliklerine şen görünüp hüngür hüngür ağlamamak ya da üzgün ve suratsız görünmemek için ona eşlik ederken bir daha gelmeyeceğine yeminler ederek eziliyordu. Her gelişinde umutla geliyor, gelir gelmez kaçmaktan başka bir şey istemeyerek kaçmayı bir kurtuluş gibi görüyor ve bir daha gelmemek yeminiyle çıkınca yine özlemle yanıyordu. Bu sefer bir daha gidip ona yalvararak, ağlayarak, onsuz kalınca nasıl harap ve perişan olduğunu anlatarak, ona yeniden hayat vermesi için dilekte bulunmak istiyordu. Fakat onu yalnız bulmak mümkün olmuyordu ve yalnız kalmasını beklemek o kadar şiddetli bir ateş olurken, yalnız kalsa bile onda coşkunluğunu, zavallı cesaretini donduran bir ciddilik ve ağırbaşlılık görerek korkuyordu. Bir zaman o kadar emin olduğu bu kadından şimdi böyle korktukça bakmaya cesaret edemeyecek bir hale geliyordu. Gözünde o kadar büyümüş oluyordu. Yalnız bir kere, yalnız kaldıkları ilk birkaç dakikada bin gayret ve yürek çarpıntısıyla ortada bir hayat ve ölüm sorunu varmış gibi heyecanla birçok şeyler söylemek niyetinde olduğu halde sinirleri bozulup çenesi kilitlenerek en sonunda yalnızca "Artık sanıyorum ki dargınız." diyebildi ve titreyerek sustu. ciğerlerine kadar bitkin bırakan bir titremeyle düşkünleşmişti. Suad'ın gözleri bir anlam veremeyeceği bir şey sorar gibi kendisine döndü. Necip şu nefis yaratığın nasıl bir tek sözüne hayat ve mutluluğunun bağlı olduğunu, onun gözünde bu varlığın ne yüz bin hayata değer bulunduğunu düşünerek tereddütlü bir şey söyleyemedi. Bilmem dedi, o kadar surat ediyorsunuz ki. Suat yorgun sonsuz bir bakışla baktı ve bir şey söylemedi. Bir başka sefer Hacer'in piyanodan kalkmasından yararlanarak birkaç gündür kendisini düşündüren ve heyecanlandıran niyetini gerçekleştirmek istedi. Cesaret ederek ona rica etti. Hem açıkça reddedemez diye onların yanında söylüyor, hem de belki bir hatırlayış olur da yeniden kendisine döner diye düşünüyordu. Fakat Suat çok kısa ve cesaret kıran bir sessizlikle reddetti. Bitti, ah ne de olsa bitti, onarılması olanaksız bir biçimde bitti diye başını dövüyordu. Ve onu gittikçe zayıf ve hasta görüyordu. Kendisi geldiği zamanlar onun birçok şeyi bahane ederek kaçtığını, ölerek gördükçe acı acı benden kaçıyor, benden, bir zaman o kadar nefret ettiği Necip'ten şimdi kaçıyor. Demek o kadar nefret ediyor. Niçin, ne oldu ya Rabbim düşünceleriyle harap oluyordu. Onun elinde geri gelmesi olanaksız bir biçimde kaçtığından emin oldukça geçmişlerindeki o mutlu hayatı, onun kendisini mutlu etmek için yaptığı şeyleri geceler boyu uzun uzun düşünerek, o zamanları ateşlerle geçirdiği halde bugün ömürler feda edilecek kadar değerli buluyordu. Sonra öfke geldi ve öfke gelince düşüncelerle beslenerek ateşli, kanlı bir düşmanlığa pek çabuk dönüştü. Onun elinden gittiğine kesinlikle karar verip bir neden de bulamayınca bütün suçu ona yüklemekte bir öç alma vahşiliği buluyordu. Ben ne yaptım? Hem daha ne istiyor? Ona saygı ve tapınmadan, onu o kadar büyük ve yüce bir aşkla sevmekten başka ne göstermişti? O kadar özene ve sakınganlığa karşı bu aşk böyle aşağılanma ve hakaretle mi bitecekti? Bu da mı her aşk gibi yalnızca bir nefret, kalbinde bir mezar bırakacaktı? O kadar seçkin ve görkemli gördüğü, öyle olması için her şeyi yaptığı bu aşkın nasıl sıradan bir günlük aşklar gibi olduğunu kabul etmek zorunluluğuyla isyan ederek başını duvarlara çarpmak, emellerinin bu aşağılanarak çöküşünde hazır bulunmak istiyordu. Ah, hayatından ne kadar iğreniyordu. Onun hiçbir zerresinde söyleyecek büyük, saygın bir şey görmüyordu. Köpek gibi başlamış, köpek gibi yaşamış ve köpekler gibi şimdi sürünmeye mahkum olmuştu. Önce hayat konusunda görkemli emellerle kendisini aldattığı dönemi izleyen yenilgi dönemi başlamıştı. İlkin ün kazanmak, büyük olmak için çalışmış, o kadar çalışmak gerekmiş, yüce emeller ve hayal binaları kurmuştu. Fakat bundan çabuk ve kesin biçimde iyileşmek gerekti. Hayatının bu emellerini gömdükten sonra kadınlar bir hayat için yeter düşüncesiyle onlara koştu. Ve bu sonsuz bir yenilgi oldu. İşte bu son, en son yenilgiydi ve bu her şeyin sonuydu. Artık hayatına tükürmek istiyordu. Ah, onu nasıl böyle bir şey sanmıştı? Halbuki hep boştu. Ün, doyumsuzluk, aşk, hepsi boştu. Tutunacak, hayatta dayanılacak hiçbir şey yoktu. Ölümden başka hiçbir şey. Hiçbir şey sonsuz değildi. Ona gidip kadınlar, ah siz hep aynısınız diye haykırmak istiyordu. Ve bir gün o kadar kahredici, o kadar vahşi bulundu ki onun önüne kadar gidip düşmanca bakarak bu sözü söyleyecekti. Fakat çok zamandan beri yakından görmediği için onu şimdi o kadar zayıf, sarı gözlerini o kadar çürük ve siyah buldu ki bütün ve düşmanlık ve öfkesinin gözyaşına çevrildiğini gördü. Evet, Suat ölüyordu. Her şey onu öldürüyor, evdeki hayatı, Süreyya'nın halleri, artık o kadar mutluluk umduğu aşkı gömmesi, her şeyi. Fakat onu asıl öldüren şey Necip'in Hacer'in elinde direnerek değil, zevkle oyuncak oluşu, piyanoda, bezik masasında, pencere kenarlarında saatlerce gülmeler, fısıldaşmalardı. Kendisini artık sevmeyişine, maddi bir yarar bulamayınca ihmal edişine, özellikle o kadar ciddi olmayışına dayanabilecek, eğer gelmese onu unutabilecekti. Fakat Necip'i gözünün önünde bu kadar bayağı, yürekli bulmak onu öldürüyordu.
Ayrım sonu.